Sayfa 156. Büyükelçi Leonid Dobrovolski, Kimbay'la yaptığı haftalık olağan görüşmelerinde her zaman biraz heyecanlanırdı. Başkanla görüşen öbür temsilciler gibi o da Kimba'nın çılgınlığından kuşkulanırdı. Ama kendisi onların tersine hükümetinin Zangaro ile birlikte çalışma önerileriyle gelirdi. Sarayın birinci katındaki başkanın çalışma odasında mağın masasının önüne oturmuş Kimba'nın söze başlamasını bekliyordu. Yakından bakıldığında Kimba resmi dairelerde bulunan fotoğraflarının tersine ne iri yarı ne de yakışıklıydı. Koskocaman çalışma masasının arkasında bir cüce gibiydi. Kamburunu çıkartıp hareketsiz durduğu sürece olduğundan daha da küçük görünüyordu. Dobrovolski bu hareketsizlik sona erinceye kadar bekledi. Bunun iki biçimde sona erdiğini biliyordu. Zangaro'yu yöneten adam ya aklı başında bir adam gibi ya da birdenbire coşarak konuşmaya başlardı. Kimba yavaşça başını salladı. "Lütfen anlatın," dedi. Rahatlayan Dobrovolski derin bir soluk aldı. En sonunda başkan onu dinlemeye hazırdı. Kötü haberler vereceğini biliyordu ve vermeliydi de. İşte o an her şey değişebilirdi. "Sayın Başkan, hükümetimden aldığım habere göre bir İngiliz şirketince son günlerde Zangaro'ya gönderilen raporun gerçeklere uygun olamayacağını öğrenmiş bulunuyorum. Londra'daki Manson Consolidated tarafından birkaç hafta önce tamamlanan araştırmanın raporunu kastediyorum." Başkanın hafifçe patlak olan gözleri Rus elçisine bomboş bakıyordu. Bu olayı hatırladığını belirten bir sözcük söylemek için bile ağzını açmadı. Elçi Mencon tarafından yaptırılan araştırmayı anlatmaya devam etti. Raporun birkaç gün önce Bay Bryan tarafından Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na verildiğini belirtti. "Durum böyle olduğuna göre Sayın Majeste, hükümetim özellikle Kristal Sıra Dağları'nda yapılan araştırmanın gerçek sonucunun raporda belirtildiği gibi olduğuna inanmadığı için bu bilgiyi size vermemi istedi." Kimba'nın bir şeyler söyleyeceğini anlayınca durdu ve beklemeye başladı. Sonunda Kimba ağzını açtı. Yumuşak ve sakin bir sesle konuşunca Dobrovolski derin bir soluk daha aldı.
"Hangi açıdan bu rapor gerçeğe aykırı?" diye sordu Kimba fısıldayarak.
"Ayrıntıları bilmiyoruz Sayın Majeste Hazretleri. Ama İngiliz şirketi burada maden işletme izni istemediğine göre yeterince maden bulamadılar demektir. Ama eğer rapor doğru değilse bundan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Maden mühendisinin topladığı örnekler ne olursa olsun şirket sizden izin alamayacağı için raporda gösterilenden daha çok madenin var olduğunu saklamıştır." Uzun bir sessizlik daha oldu. Bu süre içinde elçi başkanın öfkeye kapılmasını bekledi ama kapılmadı.
"Beni aldattılar," diye fısıldadı Kimba.
"Evet Sayın Başkan," diye aceleyle söze karıştı Dobrovolski. "Bu konuda emin olmanın tek yolu yeni bir araştırma yapmaktır. İngilizlerin örnek topladığı yerlerden örnekler toplanmalı. Bu araştırma için hükümetim Sverdlovsk Madencilik Enstitüsü'nden bir grup araştırıcı bilim adamının Zangaro'ya gelmesine yüksek izninizi istiyor." Kimba'nın bu öneri üstüne düşünmesi oldukça uzun sürdü. Sonunda başıyla onayladı.
"Peki," dedi.
Dobrovolski yerlere kadar eğildi. Yanında elçi yardımcısı göreviyle bulunan ama aslında KGB'nin adamı olan Volkov ona yan gözle bakıyordu.
"İkinci mesele de sizin güvenliğinizle ilgili," dedi Dobrovolski. En sonunda diktatörü canlandırmıştı. Kimba için bu konu her şeyden daha çok önem taşıyordu.
Başını kaldırdı ve kuşkulu bakışlarını odanın içinde dolaştırdı. İki Rus'un arkasında hazır olda bekleyen üç Zangarolu titredi.
"Benim güvenliğim mi?" dedi Kimba her zamanki fısıltısıyla.
"Zangaro'yu barış ve refah içinde yönetmiş ve yönetmekte olan önemli kişiliğiniz hakkında Sovyet hükümetinin görüşlerini yüksek izinlerinizle sunmak istiyorum," dedi Rus. Böylesine pohpohlama Kimba'yı hiç etkilemedi. Çünkü bu tür sözlere alışkındı. Herkes onunla böyle konuşurdu. "Sayın Majeste, son zamanlarda patlak veren üzücü ve çok tehlikeli olaylarda ordunuzda görevli bir subayın ihanetini göz önünde tutarak paha biçilmez değerdeki yüksek kişiliğinizi sürekli güvence altında bulundurmak amacıyla elçiliğimden bir görevlinin her zaman yanınızda bulunmasına ve özel koruyucu güçlerinize yardımcı olmasına izin vermenizi diliyoruz."
Elçinin Albay Bobby'nin ihanetini hatırlatmasıyla Kimba çileden çıktı. Korkudan ya da öfkeden, Ruslar bunu anlayamadı, şiddetle titremeye başladı. Sonra da söze girdi. Önceleri her zamanki fısıltısıyla daha sonra da sesini yükselterek. Gözleri odanın içindeki zangar rulların üstündeydi. Birkaç kısa cümleden sonra yalnızca odanın içindeki zangar rulların anlayabildiği Vindu dilinde bağırmaya başladı. Ama Ruslar durumu kavramışlardı. Her zaman var olan ihanet tehlikesini Kimba da biliyordu. Nerede olursa olsun onun hakkında konuşulanları ruhlar ona iletirdi. Ona karşı olan ya da onun hakkında kötü niyet besleyenlerden haberliydi. Bu niyeti taşıyanlara ne yapacağını da çok iyi biliyordu. Bu tempoda yarım saat söylendi durdu. Sonunda sinirleri yatışınca Rusların anlayabileceği bir Avrupa diliyle konuşmaya başladı. Güneşin altına çıkıp da elçilik arabasına bindiklerinde her iki adam da ter içindeydiler. Böylesine terlemelerinin nedeni biraz sıcaktan, sarayın bozuk olan havalandırma düzeni onarılmamıştı, biraz da her zaman olduğu gibi Kimba'nın onlar üzerinde bıraktığı etkidendi. ''Bu sorunun da çözümlenmesinden ötürü sevinçliyim.'' dedi Volkov arkadaşına, elçiliğe doğru giderlerken. ''Her neyse, izni aldık ya, yarın bir adamımı gönderirim.'' ''Ben de en kısa zamanda maden mühendislerinin gönderilmesine çalışacağım.'' dedi Dobrovolski. ''İngilizlerin araştırma raporunda gerçekten bir yanlışlık bulunması için dua edelim. Eğer rapor doğruysa bunu başkana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum.'' Volkov kahkahayla güldü. ''Bunu sen düşün.'' dedi. Shannon Walter Harris ile Londra'dan ayrılmadan önce anlaştığı üzere Knightsbridge dışındaki Lowndes Oteli'ne gitti. Anlaşmaya göre Shannon 10 gün civarında dönecek, Harris her sabah otele telefon edip Kate Brown'u soracaktı. Shannon öğleye doğru otele geldiğinde ilk telefonun o sabah edilmiş olduğunu öğrendi. Bu habere göre ertesi sabaha kadar serbestti. Uzun süren bir banyo yapıp üstünü başını değiştirdi. İlk olarak telefonla dedektiflik bürosunu aradı. Yönetici bir an düşündükten sonra Kate Brown adını hatırladı ve Shannon'ın kulağına gelen seslerden anladığına göre masasının üstündeki dosyaların arasından bu konuyla ilgili dosyayı aradı. Sonunda buldu. ''Evet Bay Brown, istediğiniz bilgiler hazır. Size postalamamı ister misiniz?'' ''Aslında gerek yok.'' dedi Shannon. ''Uzun mu?'' ''Hayır, aşağı yukarı bir sayfa. İsterseniz okuyayım.'' ''Lütfen.'' Boğazını temizleyen yönetici okumaya başladı. Müşterinin isteği üzerine bu işte görevlendirilen arkadaşımız görevinin ikinci günü Menko'nun arkasındaki yeraltı otoparkına yakın bir yerde bekledi. Şansı varmış. Bir gün önce müşterinin gösterdiği ve izlenmesini istediği adam çıka geldi. Otoparka girerken adamım tanıdı. Bu konuda hiç kuşkusu yok. Bir Chevrolet Corvette'in direksiyonundaydı izlenmesi istenilen adam. Büro görevlisi araba yokuşu çıkarken plaka numarasını aldı. Daha sonra trafik şubesiyle gerekli ilişki kuruldu. Araç Simon John Andy'in adına kayıtlı. Güney Kensington'da oturuyor. Adam bir süre durakladı. Adresi istiyor musunuz Bay Brown? Gereksiz dedi Shannon. Andy'in adındaki adamın Menko'ndaki görevini biliyor musunuz? Evet dedi özel dedektiflik bürosundaki yetkili. Gazeteci olan bir arkadaşımdan öğrendim. Menko'nun başkanı ve yöneticisi olan Sir James Manson'un özel yardımcısı ve sağ kolu. Teşekkür ederim dedi Shannon ve telefonu kapattı. Otelden çıkıp çek bozdurmak için Jermyn Caddesi'ne doğru yürürken gün geçtikçe daha da ilginçleşiyor diye mırıldandı kendi kendine. Gömlek almak için çıkmıştı dışarı. 1 Nisan'dı, güneşli bir gündü ve Hyde Park'ın köşesindeki zerrinlerin çevresi çimle kaplanmıştı. Shannon uzaklardayken Simon Andy'in de boş durmadı. Yaptığı araştırmanın sonucunu aynı gün öğleden sonra Menko'nun en üst katındaki büroda Sir James Manson'a anlatıyordu. Albay Bobby dedi. İşvereninin bürosuna girer girmez patronunun kaşları çatıldı. Kim? Albay Bobby. Zangar ordusunun eski komutanı. Şimdi sürgünde. Başkan Jean Kimba dönüşünü hayat boyu yasaklamış. Onu başkanlık yetkisine dayanarak ihanet suçuyla ölüme mahkum etmişti. Bu adamın nerede olduğunu öğrenmek istemiştiniz. Bu arada Manson masasına oturmuştu. Hatırlayınca başıyla onayladı. Kristal Dağı'nı hala unutmamıştı. Evet şimdi nerede diye sordu. Dahomey'de sürgün dedi Andy'in. Belli bir iz süremeden onu buluncaya kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Ama sonunda Dahomey'in başkentinde olduğunu öğrendim. Katanov adında bir yer. Biraz parası olmalı ama çok olduğunu sanmıyorum. Yoksa öteki zengin sürgünler gibi Cenevre'nin dışında bir villada olurdu. Küçük bir villa kiralamış ve sessiz bir hayat sürüyor. Belki Dahomey hükümeti tarafından ülke dışına çıkarılmaması için böyle davranıyor. Söylentiye göre Kimba geri gönderilmesini istemiş ama bu konuda hiçbir şey yapılmamış. Üstelik onun Kimba için bir tehlike olması söz konusu değil. Çünkü ülkesinden çok uzakta bulunuyor.
Peki paralı askerlerinden bir haber var mı diye sordu Benson. Bugün ya da yarın dönmesi gerek dedi Andy'in. İşi sağlama bağlamak için ona dünden başlamak üzere Lowndes'da yer ayırttım. Bu sabah 9'da aradığımda gelmemişti. Yarın sabah saat 9'da yine aramam gerekiyor. Böyle anlaştık. Şimdi ara dedi Benson. Otelden söylediklerine göre Bay Brown gelmiş ama dışarı çıkmıştı. Konuşulanları Sir James Benson paralel telefondan dinliyordu. Haber bırak diye mırıldandı Andy'ine. 7'de arayacağını söyle. Andy'in haberi bıraktıktan sonra ikisi de ahizeleri yerlerine koydular. Onun raporunu en kısa zamanda istiyorum dedi Benson. Yarın öğleye kadar bitirmesini söylersin. Onunla buluşunca önce raporu oku. İstediğim her sorunun cevabının verilmiş olmasına dikkat et. Sonra da bana getir. Raporu iyice incelemem gerek. Bu süre içinde Shannon'ı oyala. Shannon Andy'nin bıraktığı haberi 5'ten biraz geç aldı ve 7'de gelecek telefon için odasına çıktı. Akşam yemeğinden sonra yatana kadar Zangaro'daki gözlemlerini yazdı. Uçakta oyalanmak için Paris havaalanından bir not defteri almış, yol boyu türlü şeyler çiziktirmişti. Şimdi de oturmuş Clarence'in planını çıkarıyordu. Her sokağı adımlamış, önemli yerleri aklında tutmuştu. Yanında 1959 yılında basılmış olan ve ilgi çekici yer olarak yalnızca başkanlık sarayının işaretlendiği bir turist rehberi vardı. Bir de gelirken Kimba'nın fotoğrafını getirmişti. Resmi dairelerde asılı bulunan fotoğrafın eşiydi bu. Ertesi sabah dükkanların açıldığı saatte Knightsbridge'e gitti ve bir yazı makinesiyle kağıt aldı. Oteline dönüp yazmaya başladı. Raporu 3 konuyu kapsıyordu. Yolculuğunun özeti, üstünde bütün yapıların gösterildiği bir planla birlikte başkentin ayrıntılı tanıtımı ve ayrıntılı askeri durum. Ne hava ne de deniz gücüne rastlamadığını, bunun Gomez tarafından da doğrulandığını raporuna ekledi. Yarımadaya yaptığı geziden, burada yaşayan Kajaların yoksulluğundan, ne gibi koşullar altında yaşadıklarından, daha iç kesimde bulunan ve buraya aileleriyle göç eden işçilerden söz etmedi. Raporunu bir özetle bitirdi. Kimba devrilmesi için uygun ortamı kendi elleriyle hazırlamış. Ülkenin büyüklüğü ve ırmağın ötesindeki Windu toprakları ne ekonomik ne de siyasal bir değer taşımakta. Eğer Kimba ülkenin birkaç kaynağının bulunduğu kıyı kesimini yitirirse bütün ülkeyi yitirmiş demektir. Yarımadadan bir kez çıkarıldılar mı bir daha dönemezler. Çünkü şimdiye kadar onlardan nefret eden bütün kajalar sırf korktuklarından bir şey yapamadılar. Yani Clarence bir kez ellerinden çıktı mı yarımadada Windu gücü diye bir şey kalmaz. Kimba koruyucularını, hazinesini ve radyo istasyonunu sarayın içinde bir araya getirdiği için sadece sarayı almak demek bir darbeyi gerçekleştirmek demektir. Sarayı kaybettikten sonra Kimba'nın Clarence'de tutunabilmesine olanak yoktur. Saray ve sonradan ona eklenen yapılar bir duvarla çevrili. Buraya girmek için bu duvarın yıkılması gerekiyor. Giriş kapısı ölümü göze alan birinin yönetimindeki bir kamyon ya da buldozer darbesiyle kırılabilir. Orduda ya da şehirde bulunan insanların böyle bir şeyi yapacak yürekleri yok. Ayrıca böyle bir iş için kullanılabilecek bir kamyon da yok. Ölümü göze alan yüzlerce adam merdivenler duvarı aşarak sarayı teslim alabilir. Ama onlarda bu işi yapacak yürek yok. Aslında saray havan topuyla iyice dövüldükten sonra çok az kayıp verilerek alınabilir. Böyle bir silah karşısında duvarlar koruma niteliğini yitirip bir ölüm tuzağı olur. Kapı bazukayla uçurulabilir. Ne bu gibi silahlarla ne de silahları kullanabilecek insanlarla karşılaştım koca ülkede. Yukarıda anlatılanların göz önünde tutulmasıyla ortaya şöyle bir kaçınılmaz sonuç çıkıyor. Bu ülkede darbeyle yönetime el koymak isteyen herhangi bir grup, Kimba'yı ve sarayının içindeki sadık koruyucularını bütünüyle ortadan kaldırmalıdır. Böyle bir şey yapmak için saldıranların belli bir düzeyde olmaları ve sözü edilen silahlarla donatılmaları gerekir. Ama bu ülkede yaşayanların gerekli düzeyde olmadıkları ve ülkede bu işi başarmak için gerekli olan silahların bulunmadığı düşünülürse, darbe ülke dışından gelebilecek donatılmış güçlerle yapılabilir. Bu koşulların yerine getirilmesi durumunda Kimba'nın devrilmesi en çok bir saat sürebilecek silahlı bir çatışma sonucu gerçekleşecektir. Sir James Benson ertesi sabah raporu okuduktan sonra Shannon denen adam Zangaro sınırları içinde Kimba'yı devirmek isteyen bir gücün bulunmadığını biliyor mu diye sordu. Ona bu konu hakkında bir şey söylemedim dedi Andy'in. Bana söylediklerinizi aktardım. Ordunun içinde bu işi yapacak bir gücün bulunduğunu, bu konu için gerekli harcamaları yapmaya hazır bir grup iş adamının temsilcisi olduğumu ve darbenin gerçekleşmesini istediğimizi söyledim. Ama o bunları yutmamış. Böyle bir darbeyi gerçekleştirebilecek bir gücün bulunmadığını kendi gözleriyle görmüş. Bu Shannon'ı sevdim dedi Manson dosyayı kapatırken. Askere yaptığını göz önüne alırsak yürekli bir adam olduğunu anlarız. Az, öz ve anlaşılır biçimde yazmış yazısını. Acaba bütün işi kendi yapamaz mı?
Bir şeyden söz etti diye atıldı Andy'in. Ona sorular sorarken Zangar ordusundan hiç kimsenin böyle bir şey yapamayacağını, darbeyi gerçekleştirecek olan yabancıların darbeden hemen sonra çekilip yapılanları bu kişilere devredebileceğini söyledi.
Gerçekten böyle bir şey dedi mi? Manson şaşırmıştı. Öyleyse oraya gönderilme nedeninin ona söylenenden başka olduğundan kuşkulanıyor.
Andy'in bir soru sorabilir miyim dediğinde Manson dalmış düşünüyordu.
Nedir diye sordu Sir James.
Yalnızca şu, Shannon oraya niçin gitti? Kimba'nın devrilip öldürülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceğini gösteren askeri bir raporu niçin istediniz?
Sir James Manson bir süre pencereden dışarı baktı. Sonunda git Martin Thorpe'u al gel dedi.
Andy'in Martin Thorpe'u çağırmak için gidince Manson pencereye doğru yürüdü ve aşağı baktı. Önemli bir şeyi düşünmek istediği zaman genellikle böyle yapardı.
Andy'in ve Thorpe'u kendi isteğiyle hak ettiklerinden daha çok maaş vererek yanına almıştı. Böyle davranmasının nedeni yalnızca zekaları değildi. Her ikisi de yeterince zekiydi. Ama asıl önemlisi her ikisinde de kendinde de var olan başarıya ulaşmak için her şeyi yapabilme gücünü görmüştü.
Shannon gibi, kendisi gibi onlar da para için çaba harcıyorlardı. Dördünün arasındaki ayrılık mevkilerinin değişik olmasından ileri geliyordu. Onları kendi safında toplamıştı. Şirketin kasasından para verip özel işlerini gördürüyordu. Şimdi tek bir sorun vardı. Onlara bu konuda güvenebilir miydi?
Thorpe odaya girdiği an Manson onlara güvenmek zorunda olduğuna karar verdi. Kendisine olan bağlılıklarını sürekli kılabilmek için ne yapması gerektiğini biliyordu. Oturmalarını söyledi ama kendisi pencerenin önünde yüzü onlara dönük ayakta duruyordu. Konuşmaya başladı.
Şimdi söyleyeceğim şey üzerinde çok iyi düşünmenizi, sonra da kararınızı bildirmenizi istiyorum. Bir İsviçre bankasında kendi hesabınıza ne zaman 5 milyon sterlin sahibi olabilirsiniz?
10 kat aşağıdaki yoğun trafiğin gürültüsü odadaki sessizliği bozuyordu.
Andy'in patronuna baktı ve ağır ağır başını salladı.
Çok ama çok sonra dedi yavaşça.
Thorpe cevap vermedi. Bu nedenle şehre gelmiş, Manson'ın yanına girmiş, şirket hesabına ansiklopedik bilgisini kullanmıştı. Büyük bir işi hayatı boyunca eline geçebilecek tek bir fırsatı yakalamak için buradaydı. Yapılacak bir öneriyi kabul edercesine başını salladı.
''Nasıl?'' diye soludu Andy'in.
Manson cevap vermek için duvardaki kasasına doğru yürüdü ve içinden iki raporu çıkardı. Shannon'ın hazırladığı üçüncü rapor masanın üstünde duruyordu. Koltuğuna oturdu.
Manson bir saat konuştu, baştan başladı, sonra da Dr. Chalmers'ın raporunun son 6 paragrafını okudu. Kristal Dağı'ndan getirilen örnekler hakkındaki paragraflar bitince, Thorpe hafifçe ıslık çaldı ve aman tanrım diye mırıldandı.
Andy'nin konuyu anlaması için platinum hakkında 10 dakikalık öğretici bir konuşmaya ihtiyacı vardı. Sonra o da derin bir iç çekti.
Manson Mulrooney'i Kuzey Kenya'ya gönderişini, Chalmers'ı ayartışını, Bryant'ın Clarence'e yaptığı ikinci yolculuğu ve Kimba hükümeti bakanının yanlış raporu kabul edişini anlattı.
Rusların Kimba üzerindeki etkisini ve ileride bir darbeyle başa geçebilecek olan Albay Bobby'nin sürgünde olduğunu özellikle belirtti.
Thorpe için Andy'nin Zangaro hakkında hazırladığı raporun büyük bir bölümünü okuduktan sonra Shannon'ın raporundaki sonuçla açıklamasını bitirdi.
Eğer istediğimizi elde edeceksek çok gizli iki işlemi birden yürütmek zorundayız dedi Manson sonunda. Birincisinde bütün görev Simon'a düşüyor. Shannon'ın sarayı ve içindekileri yok etmesini sağladıktan sonra ertesi sabah Bobby'yi getirip başkanlık koltuğuna oturtacak. İkincisinde ise görev Martin'in. Hiç kimseye belli etmeden bir paravan şirketin kontrolünü eline geçirecek.
Andy'in kaşlarını çattı.
Birinci işlemi anlıyorum ama ikincisine ne gerek var diye sordu.
''Anlat ona'' dedi Manson. Manson'ın düşündüklerini anlayan Thorpe sırıtıyordu.
''Bak Simon, paravan şirket genellikle çok eski, kazancı olmayan ya da çok az olan, adı sanı pek duyulmayan bir şirkettir ve pay senetleri de çok ucuz olur. Örneğin bir pay senedinin değeri bir şilindir.''
''Öyleyse böyle bir şirket ne işe yarar?'' diye sordu Andy'in. Hala bir şey anlayamamıştı.
''Diyelim Sir James bir İsviçre bankası kanalıyla ad vermeden senet alarak böyle bir şirketin kontrolünü eline geçiriyor. Bunda yasalara aykırı hiçbir şey yok. Bu şirketin tanesi bir şilin değerinde 1 milyon pay senedi var. Sir James bu işi İsviçre bankası kanalıyla yaptığından aldığı 600 bin senedin kimin eline geçtiği ne şirketin yönetim kurulu ne de senet borsası tarafından biliniyor.'' Sonra da albay kendisinden özür dilerim, Başkan Bobby bu şirkete Zangaro'nun iç kesimindeki maden alanını 10 yıl sürekli kiralıyor. madencilik konusunda sivrilmiş itibarlı bir şirketin gönderdiği araştırıcı grubu burada. Yani Kristal Dağı'nda zengin maden yatağı buluyor. Bu haber borsaya ulaşınca X şirketinin pay senetlerine ne olur?
Andy'in en sonunda anlamıştı. Fiyatları yükselir dedi gülümseyerek.
Evet yükselir dedi Thorpe. Biraz yardımla bir şilinden 100 sterlinin üstüne çıkar. Şimdi hesabını yap. Tanesi bir şilinden 600 bin senet 30 bin sterlin eder. 600 bin senedi tanesi 100 sterlinden satarsan en azından bu fiyata satarsın eline ne kadar para geçer? İsviçre Bankası'nda seni bekleyen 60 milyon sterlin. Doğru mu Sir James?
Doğru dedi Manson gülümseyerek.
Elbette eğer elindeki senetlerin yarısını başka başka insanlara satarsan şirketin yönetimi eski ellerde kalır. Ama büyük bir şirket 600 bin senedi birden almak da isteyebilir.
Thorpe düşünceye daldı.
Evet 60 milyon sterlini ödeyerek böyle bir şeye sahip olmak iyi bir iş olur. Ama bu öneriyi hangi şirket yaparsa kabul edersiniz?
Benim şirketim dedi Manson. Thorpe'un ağzı açıldı.
Sizin mi?
Böyle bir öneri yalnızca Mencom'dan gelirse kabul edilebilir. Böylece bu iş İngilizlerin elinde kalmış olur ve Mencom'da hatırı sayılır bir kazanç sağlar.
Ama bu durumda siz kendi kendinize 60 milyon sterlin ödemiş olmaz mısınız diye sordu Andy'in.
Hayır dedi Thorpe yavaşça. Mencom'un pay senetleri sahipleri haberleri olmadan Sir James'e 60 milyon sterlin ödemiş olurlar.
Elbette bu işlemin ticari dilde bir adı vardır değil mi diye sordu Andy'in.
Senet borsasında bunun da bir adı var dedi Thorpe.
Sir James Manson her ikisine de birer bardak viski verdi. Sonra da gidip kendi bardağını aldı.
Beyler bu işte var mısınız diye sordu yumuşak bir sesle.
İki genç adam birbirlerine baktıktan sonra başlarıyla onayladılar.
O halde Kristal Dağı şerefine.
İçkilerini içtiler.
Yarın sabah saat tam 9'da burada olun dedi Manson. Onlar da gitmek için kalktılar. Arka merdivenlere açılan kapıda Thorpe dönerek biliyor musunuz Sir James bu çok tehlikeli bir iş olacak. Eğer tek sözcük dışarı sızarsa.
Sir James Manson arkasını pencereye verip elleri belinde durdu. Batmak üzere olan güneşin ışınları iki yanından içeri sızarak halıyı aydınlatıyordu.
Bir banka ya da zırhlı bir aracı soymak biraz acemi işidir dedi. Ama bütün bir ülkeyi soymak bana kalırsa belli bir yetenek işidir.